Evet, Kasım ayının son pusula programında beraberiz. Bu kez sevgili Ömer Gencel'in dışında çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili dostumuz, arkadaşımız Serkan Özcan. Serkan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Serkan'ı hem bir ekonomist hem bir siyasetçi olarak bugün ağırlayacağız pusula programında. Ömer'cim müsaade edersen ben sorularıma önce Serkan'la başlayacağım. Sonra
Serkan'ı bulmuşken onu konuşturmamak olmaz. Evet. Konuşacak bugün daha çok.
Serkan'ın son görevi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Hem siyaset hem ekonomi tarafında. Tabii ki siyasette konuşacağız. Sevgili Serkan, öncelikle şu kreş meselesi, dün patlayan, önemli bir tartışmaya yol açan kreş meselesini sana bir sormak istiyorum. Bir yazı gördüm. İçinde bayağı kreş yazıyor ama sonra devlet yetkililerinden ya biz kreşleri kastetmedik diye bir dönüş de yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsun?
Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Uzun süre sonra tekrar bir arada böyle bir programda buluşmuş olduk. Bir defa dünkü Sayın Başkan'ın tepkisi ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar hatta onunla da kalmadı. Kabinedeki başka bakanlardan, bürokratlardan, milletvekillerinden
çok geldi.
Açıklamalar oldu. Bu bir defa verdikleri kararı konusunda ne kadar kafalarının karışık olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Böyle birçok yerde söylemeye çalıştım ama burası biraz daha ekonomi programı, daha rahat söyleme imkanı bulduğumuzu düşündüğüm bir konu var. Biraz onun altını çizmek istiyorum bu meselede. Bugün Türkiye'de belediyelerin temel gelir kaynağı aslında hükümetten alınan paylar. Yani merkezden gelen gelirler. İller bankası, işte bakanlıktan, hazineden gelen paralar. Şimdi bu payları kullanırken belediyeler temel görevlerini esas alarak elbette bütçeler oluşturmak isterler değil mi? Uzunca bir sürede aslında birçok belediye, Türkiye'de belediyecilik biraz bunun üzerinden gidiyordu. Aslında biraz daha sosyal belediyecilik tarafına girişimin ilk başladığı dönemde AK Parti'nin ilk yıllarıdır. Bunu herkes bilir. Hatta AK Parti'nin varoluşsal nedenlerinden birisi önceki dönemde Milli Görüş Hareketi'nin işte kazandığı şehirlerde yaptığı sosyal belediyecilikti. Şimdi yeni dönemde aslında belki de belediyeler daha büyük projelerle, altyapı projeleriyle, üst yapı projeleriyle ilgilenmeyi düşünürken toplum öyle büyük, öyle derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı ki belediyeler de aslında bütçelerini yönetme konusunda yeni bir karar vermek zorunda kaldılar. Yani bugün kent lokantaları meselesi de, gençlere, öğrencilere, yurt meselesi de, kreşler meselesi de, dün konuştuğumuz kreşler meselesi de, belediyenin yaptığı diğer doğrudan sosyal yardımlar da, bunların hepsi aslında belediyeler çok istiyor, ölüyor, bitiyor, mutlaka bunu yapalım diye yaptıkları şeyler değil. Bunlar belediyeler mecbur kaldıkları için, vatandaşın yoksulluğunu bir miktar derman olabilir miyiz diye düşündükleri için yaptıkları şeyler. Normal şartlarda evet, doğru işleyen bir sistemde ülkenin hazinesinin eğitime aktardığı paranın bu işleri yapmaya yeterli olmaz. Belediyelerin böyle bir ihtiyacı karşılamak için kendilerini zorunda hissetmeleri lazım ama belediye yöneten insanlar da siyasetçiler. Bu insanlar milletin oyu ve iyiyle seçilen insanlar. Ona göre bir kadro, ona göre bir ekip kuruluyor. Milletten teveccüh alarak yapılan bir işte milletin talebini göz ardı edemezler. Kreşler aslında bunun doğal bir sonucu. İşte birazdan konuşuruz belki. Kadın iş gücü meselesinde kreşlerin çok değerli önemi var. Altın Masa sürecinde hatırlıyorsunuz.
Tabii.
Benzer bir öneriyi biz orada da yapmıştık. Yani Türkiye çok önemli bir üretim faktöründen mahrum kalıyor. Yani bunun sebebi işte aileleri, çocuklarını teslim edebilecekleri güvenli, sağlıklı, devlet kontrolünde yerler olmaması. Şimdi bunu sağlayabilecek bir yapı oluşturduğunuz zaman buna hükümetin çok teşekkür ederiz demesi lazım. Yani o yüzden ben açıkçası önce bir yazı gönderildiğini sonra da tepki görüldükten sonra Sayın İmamoğlu başta olmak üzere tepki gösterildikten sonra bir geriye doğru kaçma harekatına başladıklarını düşünüyorum. Ama tekrar edeyim, belediyeler bugün bu millet bu kadar yoksullaştırıldığı için sosyal yardımların içindeler. Belediyeler bugün Türkiye'de sefalet düzeyinde bir yoksullaşma yaşandığı için mecbur kaldıkları için bütçelerin bir kısmını bu işe ayırıyorlar. Belki bu ayrımı yapmak önemli olabilir.
Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Özellikle bütçe tarafına baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanı en fazla payı bütçede Milli Eğitim alıyor diye söylemişti. Orada bir düzeltme yapmak lazım. Bütçedeki en büyük payı faiz alıyor. Geçmiş dönemde biz NAS diye tutturup 2021'den sonra deneysel bir para politikasıyla bugünlere geldiğimiz için anormal derecede bir kaynağı faize ödüyoruz maalesef. Eğitim tarafına aktaramıyoruz.
Doğru.
O yüzden söylemiş olduğun da çok haklısın. Aktarılan parayı nereye yatıracağı konusunda belediyeler bu ciddi anlamda ortaya çıkmış yoksullukla mücadele ve ileriye dönük de en azından katma değer üretecek bir genç nesil üretme anlamında kullanmaya çalışıyorlar. Çok haklı bir nokta aslında.
OECD ve Dünya Bankası'nın çeşitli araştırmaları yoksullukla mücadeledeki en önemli kriterlerden bir tanesi kadınların iş gücüne katılması. Çünkü aileye iki tane maaş girmeye başlıyor veya gelir girmeye başlıyor. Bunu sağlamanın en önemli yollarından bir tanesi de gündüz bakım evleri veya kreşler olarak. Yani yoksullukla mücadeledeki 5 tane temel parametreyi uluslararası olarak kreş açmak olarak koyuyor. Ben merak ediyorum. Yani 1994 ve 2019 arasında İstanbul Belediyesi kaç tane kreş açmıştı acaba? Bu rakam sende var mı bilmiyorum ama sıfıra yakın olduğunu biliyorum.
Dün Sayın Başkan'ın söylediği sıfır.
Evet. 2019 sonrası zannediyorum şimdi 150 yaklaşan kreş artışı var. Ve zannediyorum İstanbul Belediyesi'nin 2024 seçimlerinde rahatça kazanılmasında da bu kreşlerin önemli payı var.
Şöyle orada belki şunu eklemem lazım. Yani bir gerçeğini görmemiz lazım. Türkiye'de son birkaç yılın, yani aslında uzunca süredir böyle ama son birkaç yıldır artık peak yapmış durumda. Bir hani kendi aramızda da bazen konuştuğumuz gerçek ötesi siyaset problemi var. Bir yandan hükümete yakın kalemler, televizyoncular, gazeteciler, onların sosyal medyadaki temsilcileri var. Bir yandan muhalif olanlar var, bir de vatandaş var. Yani bırakın her iki taraftan da bakmayı, ortalama vatandaş gözünden bakıldığında Türkiye'de herkesin duymadığı, yani yaşadığı ama herkesin bilmediği düzeyde bir derin yoksullaşma hali var. Bir kent yoksullaşması hali var. Ben de çok açık söyleyeyim yani. Bir belediye bütçesinin altyapıya, üst yapıya daha fazla yatırım yapmasının, şehrin güzelleştirilmesi ki bunlar da yapılıyor bu arada. Şehrin tarihi dokusunun korunması. Bunlar çok büyük büyük işler. Yani hepimiz dünyanın metropollerini, iyi metropollerini bildik, gördük. Allah nasip etti. Oraları tecrübe etme fırsatımız oldu. İstanbul'un bunlardan çok daha güzel bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama İstanbul o şehirler kadar yatırım almış bir şehir mi? Hayır, öyle değil. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için normalde bütçenizi buna kullanın istersiniz. Ama bu derin yoksulluk meselesini göz ardı eden bir biçimde bu analizi yapamayız. Türkiye'de ağır bir yoksulluk sorunu var. Bu ağır yoksulluk artık kırsaldan şehirlere, hatta büyük şehirlerin merkezlerine yerleşmiş durumda. Artık aynı mahallede bir İleri sokakta yaşadığımız bir kent yoksulluğu, ağır yoksulluk durumuyla, derin yoksulluk durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi burada seçilmiş bir belediye başkanı da olsanız, merkezi idare olmak zorunda değilsiniz. Seçilmiş birisi olarak bunu görmüyor olamazsınız. Ve az önce çok güzel, yani şimdi yoksulluk rakamı benim akılladığım en son 66 bin lira. Yani 17 bin lira tek başına ailede babanın çalıştığı senaryoda yoksulluğun %25'i kadarsın. İki kişi eğer eş de çalışırsa, işte bu kreş bu işe yarıyor yani. Evet, İki kişi çalışırsa %50'sine geliyorsun bunun yani. Bu aradaki fark o insanlar için çok büyük bir fark. Çok önemli bir fark.
Seni istatistiki olarak rakamlarla da şöyle destekleyeyim. 2013 ile 2023 arasında toplam yoksul kişi sayısındaki artış 12 milyona yaklaşıyor. Bunun sadece 8,5 milyonu son 3 senede.
Bu hikayeyi iyi anlamak lazım. Yani belediyeler merkezi idare işini kötü yaptığı için, mecbur kaldıkları için sosyal yardımlara dayanan bir belediyecilik, sosyal belediyeciliği yapmak zorunda kaldılar. Bence bu arada belki onu konuşmaya bugün fırsat olmaz ama bundan sonra Türkiye yönetecek kadroların da bugünkü ekonomik programa da bakarak bu adil bölüşüm, sosyal ekonomi, yani devletin sosyal olma özelliğini, karakteristiğini ortaya koyabilecek ekonomik programlarla ortaya çıkmalar lazım. Çünkü bence biz uzunca bir süre bu yoksullukla mücadele etmek zorunda kalacağız.
Evet. Öyle görünüyor. Buradan aslında yine dünkü bir gelişmeye geçeceğim. Hazır seni bulmuşken biraz siyasete konuşacağız. Sonra artık ekonomiye geçeceğiz. Ben dün metroyla bir yerden bir yere gitmek istedim. Gidemedim. Tıkandım, kaldım. Çünkü kapalıydı metro. Ve kadın yürüyüşüydü sebebi valilik emriyle. Buradan şuna gideceğim. Türkiye'de anayasanın bizlere verdiği işte serbest toplantı, yürüyüş hakları, bunun dışında birçok demokratik hak varken biz bu noktaya nasıl geldik ve bundan sonra bununla nasıl mücadele edilecek?
Türkiye'de aslında üç şeyle mücadele diye ortaya çıkmış, değil mi? Yani yoksulluklarla, yoksullukla ve yasaklarla ortaya çıkmış. Milletin hizmetkarı olduğunu söylemiş. Vesayetle mücadele meselesini belki siyasetinin en önüne çekmiş bir hareket olarak başladı yolculuğuna AK Parti. Şimdi hepimiz şuna şahit olduk. Bir müddet denenen işlerden sonuç aldı AK Parti. Yani sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de bir kabul gördü siyaseti. Ama zaman geçtikçe ve ortaya hasarlar, bazı aksaklıklar, daha doğrusu hasarlardan daha doğru kelime, ortaya bazı aksaklıklar çıktıktan sonra AK Parti'de bir otoriterleşme eğilimi ortaya çıktı. Bu otoriterleşme eğiliminin en basit şeyi aslında kuralı, az önce konuştuğumuz gibi propaganda yöntemiyle gerçek ötesi siyaset yaparak insanları susturma, o yetmeyince hukuku siyasetin tahkim altına sokma, yargıyı, o da yetmeyince insanların tepki gösterebileceği her yerde, her ortamda kısıtlamalara gitme. Bence çok açık bir biçimde ülkenin hala çok diri duran demokratik tavrından rahatsız olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ben eskiden çok kullanıyordum bunu, hani belki sizlerle de konuştuk. Otoriterleşme yolunda bir Türkiye falan cümlesi artık yanlış bir cümle. Artık otoriter bir iktidar tarafından yönetilen Türkiye demek lazım.
Doğru.
Dün akşamki açıkçası görüntüler iki açıdan sorunluydu. Bir, memlekette hem de kadına şiddet gibi son derece yaralayıcı bir problem hakkında insanlar tepkilerini göstermek istediler ve buna bu ülke, bu hükümet izin vermedi. İkincisi, onlara izin vermemek için İstanbul gibi koskocaman 20 milyonluk bir şehir ve hayatı durdurdu. Her baskıcı, her otoriter kafanın gösterdiği reaksiyona benzer bir reaksiyon olarak evet. değerlendiriyorum.
Maalesef. Yani ben şunu gördüm. Özellikle doğadan çok feyiz alırım. Doğanın çeşitliliği, farklı farklı sesleri onu güzel kılar. Tek sesliliğe indiği zaman da bu oldukça yeknesak bir duruma gelir. O yeknesaklık artık insanların susturulması, bastırılması ile birlikte sadece ben bilirim, ben yaparım, en iyisini ben düşünürüm kafası bu ülkede aslında 2018 yılından itibaren nerelere geldiğimiz konusunda kendi uzmanlık alanımız olan ekonomide hepimizin bir gerçeği, yoksulluğu konuşuyoruz. Yoksulluk onlardan bir tanesi. Verimliliğin düşüşü, bir sürü şeye bağlayabiliriz. Gençlerin kaçıyor olması, özellikle iş gücü tarafında nitelikli iş gücü bulma konusunda ciddi problemlerin ortaya çıkışı. Bunlar aslında özgürlüklerin bastırılmasıyla ortaya çıkmış bir durum gibi görünüyor.
Evet. Sonuçta bunlar da toplam kaliteyi düşürücü etkiler ortaya çıkartıyor. Çok yatırım yaptığımız gençler yurt dışına giderken biraz daha ortalama eğitim verdiğimiz insanlar burada asgari ücrete yakın ücretlerle çalışmak zorunda kalıyorlar ve toplam kalitede maalesef düşüyor. İzninizle ben biraz artık ekonomiye dönmek istiyorum. Şöyle 3-4 konu hakkında fikirlerinizi soracağım. Sonrasında da hani Serkan'ı da yakalamışken şu anki ekonomi programının bize ne vaat ettiği, neyi başarıp neyi başaramayacağını tartışacağız. Ama önce birkaç konu. Bir tanesi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi vardı, paylaşım vardı. Elektrik ve doğalgazda 2023 için 328 milyar, 2024 dün ilk 10 ayında da 275 milyarlık katkı yaptık vatandaşlarımıza diye bir şey vardı. Bu tabii ekonomi politikası açısından birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bu katkı nedir? Bu katkıyı kim yapıyor? Ve bu katkıyı vatandaşlarımıza yaptığımızda bir yoksullukla mücadelede bir adım atmış olabiliyor muyuz Serkan?
Türkiye'de devlet gelirlerinin kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Türkiye bir değerli metal, yani büyük bir değerli metal üreticisi değil. Türkiye petrol üreticisi değil. Değil mi? Türkiye endüstriyel ham madde zenginliğine sahip, çok fazla bunlardan büyük gelirler elde eden bir ülke değil. Yani bunların hepsinden bir miktar var ama bunların hiçbirisi bize yeten şeyler değil. Biz bunların ithalatçısıyız. Demek ki Türkiye'de vatandaş vergi vermediği zaman ortada devlet geliri falan diye bir şey yok. Şimdi bir defa verdik, şunu yaptık, buraya aktardık, biz ödedik falan cümlelerin hepsi bir defa hikaye ve yanlış. Bugün devlet herhangi bir meselede ne ödüyorsa milletin parasını ödüyor. Milletten aldığı vergi ödüyor. Şimdi bu ayrımı çok net bir biçimde yapmak lazım. Tam da bu nedenle bize demokrasi lazım. Benden aldığını harcadığın için sana hesap sormak istiyorum. Bu şeyi duyunca dünkü şeyi aklıma şu geldi benim. Şimdi iddia ne? 320 milyar bir sene 270 evet. değil mi? Öyle de söylediniz. 270 milyar bir sene toplam 600 milyar lira bir destek. Şimdi kime gitti bu? Dar gelirlere. Sen zaten vergi de dar gelirlerden alıyorsun. Vergi kimden alıyorsun?
Aynen öyle.
Dolaylı vergiler %66.
%66. KDV 2 trilyon üzerindeydi. ÖTP 3 trilyon civarında. Öyle mi hatırladım yanlış. Bu arada 2023.
Bu arada gelecek sene de 3 trilyon vergiden vergi istisna alabiliyor oluyor. Zaten vazgeçecek.
Ücretlilerin artışı geçtiğimiz 10 aylık 2023'teki 10 aylık döneme göre ücretlilerden alınan verginin artışı %123.
Tam ya bunu söylüyorum. Sen zaten dar gelirliden vergi topluyorsun. Hani dar gelirliye doğalgaz, elektrik yardımının nesiyle övünüyorsun?
Tabii. Bir de
adam kendi parasını senden destek olarak alıyor. Yani ekmek yediği ekmekten neredeyse soluduğu havaya kadar ödediği dolaylı vergiden dolayı sen büyük bir zaten vergi baskısı altında bırakıyorsun. Sonra o topladıklarından en düşük gelirle de bir şey yapar. Yani şu olsa memleketin %20'lik çok daha serveti ve geliri yüksek olan kesiminden daha fazla vergi toplayıp düşük gelirli kesime doğalgaz ve elektrik desteği olarak hazırlamış olsan ben şunu derim. Bir yerdeki servetten oradaki vergiyi alıyor ve ülkede bir gelir adaletinin sağlanmasına bir faydası oluyor. Zaten garibandan aldığın vergiyi çok daha azıyla devlet bütçesinden ödediğin doğalgaz faturasıyla açıklayamazsa. Ben bunu çok açıkçası mantıklı makul görmüyorum.
Evet.
Serkan çok güzel bir noktaya değindi. Şimdi oradan ben genel bir resme bakayım. Yani vergi topluyorsun da gelirin giderine denk mi? Değil. 2 trilyon da bütçe açığı veriyorsun. 2 trilyon bütçe açığı verirken bunu bir taraflardan kapatman lazım. Onu da ne yapıyorsun? Gidiyorsun borçlanmaya çıkıyorsun. Evet. Çıktığın borçlanmada gelecek neslin hakkı olan o eğitimi, yapılması gereken yatırımı, her bir tanesini faizi ödüyorsun. Faizi ödediğin için zaten vatandaştan sadece bugün değil, önümüzdeki 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda faiz gideri olarak da aynı zamanda o çıkacak. Ben bu konuda Sürekli olarak bu yayınlarda söylüyorum. Yani bizi izleyenler lütfen şu görev zararlarının neye evrildiğine bir baksınlar. Yani ben kısaca söyleyeyim. 2006 ile 2022 yılları arasındaki toplam görev zararı 164,5 milyarken bugünkü geldiğimiz 2023 artı ilk 10 ayda 572 milyar TL. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kitlerin görev zararları 16 yıllık dönemdeki toplamın 5 katını sadece 2023-2024'ün ilk 10 ayında vermiş. O yüzden hiçbir şey yoktan var, vardan yok olmaz. Serkan'ın da bahsettiği gibi eğer bir petrolünüz, doğal kaynağınız yoksa bizim tek doğal kaynağımız beşeri sermaye. O beşeri sermaye de demin söylediğim gibi zaten kaçırıp katma değer üreten bir halden kendimizi yoksun bırakıyoruz diye düşünüyorum.
Senin dediğin %100 doğru. Bir şey ekleyeyim buna. Türkiye'nin 2002 yılı öncesi ekonomisini, yani siz çok daha hakimsiniz. O dönemlerde de finans sektörünün içindeydiniz biliyorsunuz. Çok böyle karakteristik özellikleri vardı. İşte yüksek enflasyon mesela karakteristikti değil mi? Yani hepimiz uzun yıllar boyunca Türkiye'de yüksek enflasyon. Sağlıksız bir bankacılık sektörü.
Çok doğru.
Kamu bankaları üzerindeki baskılar. Yani siyasetin kamu bankalarını baskı altına alması. Ama bak çok benzeyen bir tarafı daha varlar. Az önce senin söylediğin Ömer abi. Kit zararlar. Kit zararları yüksek enflasyonu, kötü yönetimi kaçınılmaz bir sonucu.
Doğru.
Yüksek enflasyonun olduğu yerde devlet bütçesi vatandaşına o imkanları sağlamak için altyapıyı, üst yapıyı, okulu, kreşi, yurdu yapmak için kullanmıyor. Başka temel ihtiyaçların karşılanmasında bu kitlerin yaptığı zararları karşılamak için de kullanmaya başlıyor. Aslında bu metabolizmanın nasıl bozulduğunu göstermek açısından az önce senin söylediğin rakam çok önemli. Metabolizm öyle bir bozulmuş ki artık devletin kurumları 10-15 senede dedin. 10-15 senede yaptıkları
16 senede. Toplam 16 senede kümülatif olarak
geldiniz. Bana abi 2 senede yapar hale gelmişler. Çünkü artık enflasyonla öyle bir kontrolden çıkmış bir fiyat mekanizması var ki bu şirketler, bu kitler sağlıklı içinde çalışamıyor.
Evet, yoksullaşmayı finanse etmeye başlıyorlar. Yani biraz işte doğalgaza destek vereyim. İşte belediyeler kreşe destek vermeye çalışıyorlar. Biraz öyle bahsettiğimiz gibi yani yoksullaşmanın sonuçlarıyla mücadele ederken
ucuz kredi finanse ediyorlar.
Evet. Tabii şu da var. Yani %66 dolaylı vergiyi topluyor. Oradan bir doğalgaz ve elektrik sübvansiyonu veriyor. Ama İstanbul'daki yalıya yıllık 30-40 bin liralık elektrik sübvansiyonu verirken gecekonduya 500 lira veriyor. Bu da büyük bir adalet. Şimdi gelecek sene onun bir kısmını düzeltmeye çalışacaklar. Yüksek tüketiminden geçenlerin 5000 kilowatt saati geçenlere normal fiyatı vererek biraz dengelenmiş olacak ama dediğiniz gibi kimin cebinden alıp kimin cebine aktardığınız burada çok çok önemli. Bir sonraki sorum şu para piyasası fonlarına %10 devlet tahvili, kısa vadeli devlet tahvili alma zorunluluğu getirildi geçen hafta. Bunu bir değerlendirin. Para ismi üstünde para piyasası fonları şimdi biraz devlet tahvili taşımak zorundalar. Niye bu alındı bu karar? Ne murad ediliyor?
Şu iki hazinecinin arasında bunlara cevap vermek hani şey yapmayayım. Onu açık açık söyleyeyim. Türkiye'de bu soruya cevabı en iyi verebilecek iki tane insanın arasında bunu söylüyorum ama.
Birincisi siz de birkaç kez değindiniz. Ben izliyorum programınızı. Para piyasası fonlarında herkesi tedirgin edecek hızda bir büyüme var. Yani
ve çok basit bir gerekçeye dayanıyor bu. Kısa vadeli faizler, faize karşı olan iktidar sayesinde kısa vadeli faizler çok yüksek. Çok yüksek olduğu için insanlar kurla ilgili de önlerini göremez haldeler. Evet bir stabil bir gidişatı var kurun ama defalarca yaşandı ki geçtiğimiz 5-6 senede bu kısa vadeli stabilitelerden sonra bir anda çok büyük kur hareketleri olabiliyor. İnsanlar kurla ilgili tedirginler. O yüzden bir ay bile artık Türkiye'de yatırımcı için 32 gün bile uzun bir zaman haline dönüştü. Para piyasası fonları da mevduattan daha da çekici halde orada duruyor. Ve burada çok ciddi bir büyüme var. Bir defa bu büyümeyle ilgili olarak bir burada bir adım atıldığını, bu tarafıyla da ilgilenildiğini düşünüyorum. Evet. Yani oradaki şeyi getiriyi biraz normalize etmek için. Diğer daha nispeten uzun vadeli enstrümanlarla yarışır hale getirmek için. Bir diğeri de şu, az önce aslında konuşurken söyledik bu bütçe açığı meselesi. Türkiye'de aslında hükümetin, hazinenin borçlanma meselesinde hiç açığa düşmeyecek önlemleri önden almaya yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ciddi bir borçlanma ihtiyacı var. İşte bu sene %3.1 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bütçe açığı beklentisi 2025 yılı için OVP'deki rakam. Bu böyle bir açık verirken ve bu açıkla ilgili yukarı yönlü sürprizlere de gebeyken dünyadaki gelişmeler de biraz bizi o açıdan tedirgin ediyor. Hem bir yandan borçlanmayı kolay geçirmek, kolay atlatmak için bir yandan da bu para piyasası fonlarına olan aşırı ilgiyi de biraz normalize etmek için atılmış bir adım gibi hissettim ben.
Teşekkürler Serkan.
Şöyle bir durum var. Mevduat tarafında Merkez Bankası gayet kolay bir şekilde zorunlu karşılıkları artırabiliyor. O yüzden piyasadaki oluşan bu rezerv artırırken öbür tarafta TL bakımından oluşan likiditeyi çekme konusunda da oldukça ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntıyı en azından biraz daha iyileştirebilmek için ZK tarafı, zorunlu karşılık tarafı doğru. Orası ama öbür tarafta demin Sarkan'ın bahsettiği gibi sene başında 5 milyar dolar, şimdi geldiğimiz yerde 34 milyar dolar ve 10 ayda böyle 29 milyar dolara yakın bir artıştaki likiditeyi çekebilme için zorunlu karşılığı sermaye piyasası enstrümanına yapamazsın. O nedenle dönüp o %10 devlet tahvili alacaksın koşulu o nedenle ortaya çıktı diye bakıyorum ben bir taraftan. Ama şu da bir gerçek. Zaten bu fonlar 184 güne kadar devlet tahvilini alıp ortalama vadesini 90 güne getirebiliyorlardı. Şimdi burada mı esneme olacak? Yoksa hayır, bütün herkesi dönüp finansman bonusu alamazsın. Özel sektör tarafından finansman bonusu alamazsın. Bunların %10'unu tamamını devlet tahviline mi koyacaksın diye bir nokta var. İkinci nokta da şu. Devlet tahvilini herhangi bir şekilde stopaja tabi tutmuyorsun. Ama öteki tarafta fonlarda bir %10 stopaj var. Eğer kısa vadeli bir bono ihraç edilecekse burada insanlar dönüp o zaman kısa vadeli olarak 90 günlük, 180 günlük ki 1990'lara dönüyoruz diye bir endişem var benim. Çok kısa vadeli dönüp hazine bonusu alabilirler. Oradaki yayınlanmış olan şeyde ben bir muğlaklık görüyorum. %10 devlet tahvili hangi vadede?
Doğru.
Bunun bir kere açıklığa kavuşturulması lazım. Ez cümle şunu söyleyeyim kısaca. Bu tarz uygulamalar bana bir önceki ekonomi yönetiminin içine düşmüş olduğu o kısa vadedeki debelenme konusundaki şeyleri anımsatıyor. Yeni yeni bir takım adına makro ihtiyati tedbir değil. Bugün kafamızı estik bu uygulamayı getirdik uygulamalarını andırıyor. Sermaye piyasası araçlarının yatırımcıyı koruması gerektiği yerde SPK'nın böyle bir karar alıyor olması da bana biraz garip geliyor zaten mevcut uygulamalar varken.
Evet, adı üstünde para piyasası fonları. Şimdi her şeyin bir teması var yani. Bu insanlar da bu temaya yatırım yapıyorlar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. 1 trilyon 200 milyar liranın üstüne çıkmış bir şey var. Para piyasası fonları büyüklüğü var. Merkez Bankası'nın işine geldi para piyasası fonlarının büyümesi. Çünkü para politikasının etkinliğini arttırıyor. Mevduat fiyatlarını yukarı çekiyor. Fakat tabii bizim devlet babamız bir şey büyüyünce, zenginleşince hemen dikkatini çeker. Ya şuraya 1.2 milyar ya bir 120 milyar işte acaba bono satılabilir mi şeklinde buna bir göz konmuş. SPK buna bir tebliğ yayınlıyor. Fakat dediğim gibi bir sürü eksiği var. Yani nasıl alınacağı bile belli değil. Ama tabii ki fonlarda önce davranıp almak istiyorlar ki sonrasında daha düşük faizlerle maruz kalmasınlar. Burada şöyle bir sorun var. Yani bir fonun temasından uzaklaştırdığınız zaman o ürün karışmaya başlıyor. Performans farkları çıkmaya başlıyor. Birçok insan bunu mevduat eşleri olarak görürken şimdi bambaşka sorular gelmeye başlayacak ve biraz sulanmış olacak bu üründe. Dün bir hazineci arkadaşımla yemek yiyor. Bu para piyasası fonları büyüklüğünün işte nereye geldiğinden bahsediliyordu. Herkes TL'ye döndü de acaba ruhları TL'ye döndü mü dedi. Yani
çok güzel bir şey.
Çok iyi bir soruydu. Fark. Çünkü etrafındaki herkes bunun dolar eşdeğerini hesaplıyor Kerim abi dedi. Yani şu dolar eşdeğerini hesaplamaktan bırakıp gerçekten TL'ye güven ne zaman gelecek diye sordu. Bu önemli. Yani yarın bugün herhangi bir oynaklıkta para piyasası fonunu ertesi gün alırım dövize dönerim diyenlerin büyüklüğü de önemli bir risk olarak bence karşımızda duruyor.
Ben o konuda bir hesaplama yaptım. Hatta bunu sosyal medyada da paylaştım. Görmüşsünüzdür. 21 Mart 2024 tarihinde seçimlerden bir hafta önce elindeki doları ve euroyu TL'ye dönmüş ve para piyasasına yatırmış. Üstüne üstlük %7,5 dolar, %6,5 euro ile borçlanmış ve bunu dönmüş. Ve o günden 19 Kasım'a kadar da bütün stopajlarını ödemiş bir kurumun diyeyim. Hı hı. Net getirisi dolarda 34,4, euro da 40,96. Hatta bu euronun son düşüşüyle birlikte 40'ın çok daha üzerine çıktı. O yüzden böyle bakıyor insanlar. O yüzden de çok kısa vadeli. Demin Sarkan'ın söylediği gibi 32 gün o kadar uzak bir vade ki ben bu uygulamalarla ortaya çıkaracak performans farklılıklarının belirli bir zaman sonra insanları tekrardan dövize döndürmesi konusunda da endişeliyim.
Selva Bazike, Bloomberg'te değil mi Selva? Bir araştırması vardı. Geçenlerde yayınladı. Yani özellikle 2021 yılından bu yana tabirin maruz görün döviz piyasası Merkez Bankası'nın elinde oyuncak olmuş desek yeridir.
Doğru.
Döviz piyasası artık tamamen Merkez Bankası'nın kontrolünde. Zaman zaman kontrolü yitiriyor. İşte o zaman mesela Mart ayında gördüğümüz gibi 5 puanlık bir ilave faiz artırımı bile yapmak zorunda kaldılar. Ama şimdi rezervlerin artışıyla beraber rezervlerdeki kayışla beraber Merkez Bankası'na doğru önemli bir avantaj da ele geçirmiş görünüyor. Ama hiç elinde çekmiyor görünüyor. Yani Servan'ın raporu ortaya koyuyor ki Merkez Bankası bu döviz piyasasının işinde, içinde, alım yönünde, satım yönünde hiç çıkmayacak gibi görünüyor. Bunu nasıl değerlendireceğiz? İleriye yönelik olarak bu risk midir, bir avantaj mıdır?
Belki konuşmuşuzdur Kerim abi seninle de. Yani metabolik bir hastalık gibi düşünmek lazım. Memleketin enflasyon sorununu, memleketin kur volatilitesi sorununu ve metabolik derken de şunu kastediyorum, yani vücudun tek bir yanında bir hasar varmış gibi bir tek hastalık ismi söyleyebilirsin ama aslında o metabolizmanın tamamını etkileyen başka şeyleri tetikliyor gibi. Merkez Bankası bugün daha önce uygulanan ve yine Merkez Bankası tarafından uygulanan, hükümetin zorlamasıyla uygulanan politikalar nedeniyle artık döviz piyasasında tek oyuncu. Yani insanların %50, yani bu soruyu az önceki örneklerden giderek daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Yani %50 faizin olduğu, reko faizinin olduğu, Merkez Bankası para politikası faizinin olduğu bir ülkede eğer İşte 5 milyardan 35 milyar dolara, 34 milyar dolara çıkmışsa para piyasaları fonu, bu aslında insanların senin overall genel olarak para politikalarıyla ilgili ne düşündüklerini gösteriyor. Evet. Şimdi para politikalarıyla ilgili insanların çok net anladığımız, görmemiz gereken şey şudur. İnsanlar hala Merkez Bankası'na da demiyorum, hükümetin bu işi ne kadar sürdürebileceğine, ne kadar tahammül edeceğine, bu yüksek faiz konusunda yeniden müdahalelere başlayıp başlamayacağına falan, bu konuda insanların bir güveni yok. Bu güven olmadığı için yatırımda vade yok. Vade olmayınca evet bir miktar Merkez Bankası para politikasına dediğimiz gibi kısa vadede katkıda da bulunuyor olabilir bu para piyasası fonlarının yükselmesi falan, ama bu güvensizlik ve bu kadar kısa vadeler, yani günlük düşünen insanların, yani neydi az önceki, ruhları TL'ye döndü mü? Ruhların TL'ye dönmediği bir ortamda Merkez Bankası dışında orada bir oyuncu kalmadı. Yani KKM gibi bir zırva yaşadı bu ülke, değil mi? Yani ve yıllar boyu sürecek etkileri olacak Türk ekonomisi üzerine. Bu ülke açık Merkez Bankası tarafından perde arkasından yapılan müdahaleleri, döviz müdahalelerini gördü. Ve artık döviz piyasası diye bir şey kalmadı. Yani şunu hepimiz biliyoruz. Çok daha hızlı gitmesi gerekirken biraz döviz yavaş gidiyorsa Merkez Bankası satıyor.
Doğru.
Ya da biraz hızlandıysa kur, bugün Merkez Bankası önünü açtı. Yani hiç kimse şunu demiyor. Kurumların şöyle bir talebi var. Eskiden böyle konuşulurdu. Bireyselden geliyor talep diye konuşulurdu falan. Yani bizim bankacılık yaptığımız dönemlerde. Şimdi öyle değil. Yani Merkez Bankası ne yapıyor'a göre gidiyor. Aslında kötü politikanın kötü sonucu olarak merkez. Bu son derece kötü bir durum. Yani bir ülkede Türkiye gibi yüz milyarlarca dolar, trilyon doların üzerinde milli geliri olan, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olması gereken, hak ettiği yerde olmayan ama olması gereken bir ülkenin döviz piyasasının sadece Merkez Bankası'nda olması, bu ülkede aslında hiçbir şey başaramadığımızın çok açık bir bence örneği.
Enflasyonu durduracağız diye çıktığımız yolda şunu görüyorum. İkinci servet transferi dönemi diye. Nedeni daha önce kur korumalı mevduatla yapmış olduğumuz şey şimdi çok kısa vadeli olarak %50 faizle ve kuru baskı altında tutarak yine birilerine aktarıyoruz. Aktardığımız kesim de milyon TL üzerinde hesabı olan kişi, Türkiye'de 1 milyon 700 bin kişi, toplam 85 milyon içerisinde çok az. Bu kişilere üstüne üstlük hani bunun toplam miktarı 12 trilyon civarında bir rakam, inanılmaz büyük bir rakam. Gelir adaletsizliğinin, gelir bozukluğunun resmini de gösteriyor aslında. Ben o nedenle hani genel olarak baktığımda bu şeye, mevcut durumun sadece şu anda bir stabilizasyon sağladığını, daha doğrusu hazinci arkadaşım da söylediği gibi ruhların TL'ye dönmemesi dolayısıyla da her an bunun çevrilebileceğini görüyorum. Bunun en önemli işaretlerinden bir tanesi, bana hep burada konuşuyoruz, özellikle ödemeler dengesi tarafında konuşuyoruz. Cari fazla verdiğimiz dönemde Merkez Bankası resmi rezerv kaybediyor. Net hata 90 rakamına bakın diyorum. Üstüne üstlük bir tarafta cari fazla veriyoruz, öteki tarafta sermaye hareketlerinden para giriyor ve ona rağmen biz hala Merkez Bankası resmi rezervlerinden 700 milyon dolar kaybediyoruz.
Evet.
En önemli göstergelerinden bir tanesi bu diye düşünüyorum.
Ya bu döviz piyasasında merkezin elinin çekmemesi bana bir şey oyunu vardır. Hani bir kurbağalar çıkar kafasına vurursun ya. O oyunu biraz hatırlatıyor. Yani biraz artık geri çekilip o kurbağaların nereye kadar çıkacağını falan da görmek lazım. Yani biraz iki yönlü volatil diye bence izin vermek gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Sizin konuşmalarınızdan da aslında şu aklıma geldi. Yani Mehmet Şimşek ilk geldiğinde şeffaflık sözü vermişti. Dedin ya 1 milyon TL üzerinde şu kadar insan var. Ya 1 milyon TL ne Allah aşkına? 2002 yılında yayınlanmaya başladı BDDK'nın bu raporu. 1 milyon TL o zaman neredeyse 500 bin lira denk. Şimdi 30 bin dolar alınmayan biri tutar, hala 1 milyon üzeri kırılımı yayınlıyorsun. Ya yayınla 10 milyon, 50 milyon. Herhalde korkuyorsun ki yayınlamıyorsun. 100 milyonun üstünde mevduat olan kaç kişi var? 10 milyonun üstünde kaç kişi var? Buradan görelim. Hem servet dağılımını biraz daha iyi kestirme şansımız olur. Hem de para politikası nasıl etkileyecek? 10 milyona üstündeki dolarizasyon kaç? 50 milyon üstündeki dolarizasyon kaç? Bunları görelim. En azından analistler de bu konuda para politikası etkinliğini daha iyi analiz edebilsinler. İkincisi yine Merkez Bankası'na çağırıp yani oradaki insanlara hep bir saygı duyuyoruz. Fatih Kara, Cevdet Hoca'ya, Hatice Hoca'ya ama Merkez Bankası'nın en son doğrudan müdahale yaptığı gün 2021'in galiba aralığında bir gün.
10 yıl önce.
2014 ile 2024 arasında sadece bir gün müdahale yaptığını ilan ediyor ve Merkez Bankası kendi sitesinde hala tutuyor. Allah aşkına yani çıkın deyin ki ya biz artık Merkez Bankası müdahalelerini resmi olarak paylaşmıyoruz. Bu bizim politikamızdır diyebilirsiniz. Veya diyebilirsiniz ki biz bunu 3 ay sonra paylaşıyoruz. Aynı anda paylaşmak istemiyoruz. Politikamızı budur diye paylaşırsınız. Ama onu orada tutmayın. Yani şeffaflık adına da bir adım atın diye bir çağrı yapmak istiyorum.
Bir nokta da var. Özellikle demin Serkan'ın belirttiği gibi hani biz kurumlardan geldi bu talep. Beylerden geldi bu talep anlamında anlayabilmemiz için piyasanın oluşmamasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu programlarda hep söylüyoruz. Alış satış spreadlerinin neredeyse doğru. Bir aylık faize denk geliyor olması. Satan uzunca bir süre belki bekliyor. Ondan sonra dönüyor. Satmaya niyetlenen de önümüzdeki dönem burada çok fazla risk var. Aradaki bu spread varken ben niye kaybedeyim bundan deyip imtina ediyor ve geriye çekiliyor. Daha önceki programlarda da konuştuk. Serkan özellikle belirtti. O fon tarafında sadece para piyasası değil aynı zamanda döviz cinsindeki serbest döviz fonlarının artışı çok dramatik. Sene başından beri 11 milyar dolar DTH azaldı diyoruz. Öbür tarafta 19 milyar dolar döviz tarafında, döviz fonları tarafında artış var. 16 milyar doları serbest döviz fonları.
O spread meselesini daha önce yine işte izlemiştim. Siz de söylediniz. Ben de aynı kanaati taşıyorum. Yani bir ülkede dövizin alış satışı bir aylık mevduat eşit kadarlık bir fark olmaz. Bu da aslında tek başına Merkez Bankası'nın kaldığı döviz piyasasının doğal bir sonucu. Şunu anlıyor olmamız lazım hepimizin. Yani bunun bedeli neyse anlamlı ve mantıklı bir biçimde ödendikten sonra ülkede döviz piyasasının gerçekten yatırımcılar tarafından çalıştırıldığı bir yere gitmeyinceye kadar bu aradaki fark böyle olmaya devam edecektir.
Hayır.
Yani Merkez Bankası hakimiyetinin döviz piyasasında kendini en net gösterdiği şey bu alış satış spreadleri.
Adı dalgalı kur.
Adı dalgalı kur ama kendisi değil.
Bir konum daha vardı ama artık onu pas geçeceğim çok vakit kalmadığı için. Asıl son soruma gelmek istiyorum. Hükümet değişeli, daha doğrusu bakanlar değişeli. 1,5 yıl o kadar oldu. 2023 Mayıs'tan bu yana. Bir ekonomi politikası ortaya kondu. Önce bir tökezledi. Bu senenin Ocak-Şubat'ına itibaren biraz daha sert adımlar atıldı. Ama 1,5 sene geçti. Bu da önemli bir süre bir hükümet için. Maliye politikası adına bir şeyler yapıldı, yapılmadı. Para politikası adına yapıldı. Sonuçta biz nereye gidiyoruz? Yani hedefler belli. %5 enflasyon hedefi orada. 2026 sonunda %12'de enflasyon hedefi orada. Enflasyon veya ekonominin geneli, gelir dağılımı, servet dağılımı, büyüme. Bu ekonomi politikası bizi nereye taşıyacak? Veya nereye taşıyamayacak? Bunu tartışmak istiyorum.
Ben Kerim abi sana da bir şey hatırlatarak başlayayım. Daha ilk gün bu atama gerçekleştiğinde biz seninle telefonda konuştuk. Birbirimize fikrimizi söyledik. Şimdi tabii bazen bu konuda ben yanlış anlaşıldığımı da düşünüyorum. Mehmet Şimşek'e çok aşırı bir kredi açmışım gibi yorumlar oldu. Üzerine köşe yazısı yazanlar oldu. Yani derdimiz o değildi. Ben onu bu vesileyle biraz da bunu da anlatmış olayım. Mehmet Şimşek'in bir baz etkisi vardı orada. Yani biz iktisat eğitimi görmüş, piyasada, finans sisteminde, bankacılıkta çalışmış insanlar olarak Şahap Kavcıoğlu, Nurettin Nebatin falan yaşadığımız için Mehmet Şimşek'in gelişine mutlu olduk.
Yok orada yanlış anlaşılmasın. Mehmet Şimşek mükemmel karşılaştırma ölçütü çok şey farklı. Mükemmel ekonomik politikaları uygular diye bir sevinç yoktu bizde yani. Biz o gördüğümüz şoktan başka bir şeye evrildiği için bir normalleşmenin yarattığı bir şey vardı. O kadar onu söyleyeyim. Bu birincisi. İkincisi ben Türkiye'nin de dünya örneklerinin de çok net bir şeyi gösterdiğini düşünüyorum. Ekonomilerin çok sıkıntılı olduğu dönemlerde programların o ekonomiyi rehabilite edebilmesi için bir siyasi değişim gerekiyordu. Türkiye bunu yaşamadı.
Evet.
Türkiye bu siyasi değişimi yaşamadığı için toplumun önemli bir kesiminden bu ekonomi programına destek yok. Ve bunun çok basit bir gerekçesi var. Diyor ki zaten baba bu krize bizi sen soktun. Zaten sen soktun. Krize sokmuş adam olarak benim karşıma gelip söylediğin her şey bir defa vatandaşa ağır geliyor. Ben bunu çok net bir biçimde görüyorum. Yani 2002 Türkiye'sinin en önemli avantajı buydu. Vatandaş siyaseti toptan tasfiye etti. Yepyeni siyasi aktörler getirdi. O siyasi aktörlere yetki verdi. O yetkiyle de o aktörler aslında acılı da sayılabilecek ilk 4-5 senesi ağır bir ekonomi programı uyguladılar. Ve Türkiye'de ciddi bir toparlanma yaşandı. Bunu da kabul ediyoruz.
Bugün geldiğimiz noktada krize sebep olanların bu krizi biz çözeriz dediği bir Türkiye var ve vatandaş buna yeterince kredi vermiyor. Benim bence birinci programın en büyük sorunu bir defa bu hükümet. Onu söyleyeyim. İkincisi şeyi söyleyeceğim. Yine o ilk gün yaptığımız konuşmada da söylediğim. Burada Türkiye'de geçtiğimiz 6 yılın en önemli sonucu az önce de konuştuğumuz yoksullaşma ve gelir adaletsizliği. Buna adres etmeyen bir ekonomi politikasının çalışma ve milletten destek görme ihtimali sıfır. Bunun yapılabilmesi için de bu işin sadece para politikasıyla olmayacağını birilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatıyor olması lazım. Yani şöyle bir rüya içinde görüyorum ben hükümeti. 2002'de de böyleydi. Geldik işte şey yaptık, biraz faizler arttı falan filan, para politikasını toparladık, işler yoluna girdi. Hayır, böyle olmadı. Bir sürü başka şey oldu. Uluslararası konjonktür tamamen farklıydı. Türkiye aynı zamanda bir bankacılık rehabilitasyonu programı uyguladı. Türkiye belki de tarihin, sadece Türkiye'nin değil, gelişmekte olan ülkeler tarihinin en sıkı mali politikalarından bir tanesi.
Uyguladı.
Türkiye vesayetle mücadele, hukuk dedi. Avrupa Birliği çıpasını aldı. Şimdi bugün bundan hiçbirisi yok. O yüzden bunun eksik bir program olduğu, yapısal bir hüviyetinin olmadığı bu kadar açıkken açıkçası büyük başarılar beklemek de anlamsızdı. Ama bir istikrar sağlayabileceğini düşünüyorduk. Nitekim o istikrarı da bir miktar sağladı. Nerede sağladı? Yani biz Nebati döneminde olduğu gibi yarın sabah eyvah ne der de yine kur ne olur falan diye düşünmüyoruz yani. Veya KKM'yi olur mu daha da büyütelim diyen bir iktidar yok. Yani bir ekonomi yönetimi yok. İşte bunlardan kurtulmuş olduk. Türkiye ödemeler krizinden kurtulmuş oldu ama hepsi bu. Bu programla bundan daha fazlasının olmasını ben beklemiyorum.
Yani ben burada yani seni apandist ameliyatı yapacağız deyip arkasından uyandığın zaman ya apandistini almamışız kusura bakma dalağını almışız bir daha ameliyat edeceğiz seni dedikleri zaman o aynı doktora acaba yeniden ameliyat olur musun? Bir ikincisi her ne kadar doktor değişiyor olsa bile burada hep konuşuyoruz etrafındaki diğer ona destek sağlayan diğer kurumlardaki insanların değişip değişmediği, bu haberin nereye gidip gitmediği konusunda ciddi benim kafamda soru işaretleri var. Bunların problem yarattığını, bu problemin de en önemlisinin güven olduğunu düşünüyorum. Bugün en kritik kurum olan BDDK'nın başında hala Şahap Kavcıoğlu var. Neden bu kadar kritik diyorum? Kamu bankalarında biz neyin olup neyin bittiği konusunda bir fikir sahibi değiliz. Yani kime kredi veriliyor? Ne kadar kredi veriliyor? Yani bugün Halkbank acaba esnafa yeteri miktarda destek olabiliyor mu? Yoksa Halkbank kendi görevinin dışına çıkıp bambaşka mecralarda bir yerlere kredi verip hatta bu kredilerin problemli olduğu halde yeniden sermayelendirme ihtiyacı içerisinde mi? Emekliler, ücretliler, geçmiş dönemde yapılmış olan manipülasyonlar dolayısıyla TÜİK tarafında hala bir takım şeffaflığın olmamasıyla ciddi şekilde şikayet içerisindeler. Ama öbür tarafta enflasyon 45 olmuş, 75 olmuş ne fark eder diyen ve bunu gazetecilere off the record diye açıklayan bir TÜİK başkanıyla karşı karşıya bu değişmemiş. SPK'daki son atamalar. Yani biz hala Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek'te bir program yürütmeye çalışıyoruz. Ben bu yayınlarda söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Sayın Mehmet Şimşek Hazine Bakanı ama Maliye Bakanı değil. Çünkü geçmiş dönem vergi reformlarının meclise gelip nasıl kuşa çevrilerek çıktığını gördük. Üstüne üstlük yeni yeni vergi arayışları da tamamen akıl dışı olmaya devam ediyor. Ben bu çerçevede yine güven konusunu ortaya koyacağım. Sarkan'ın söylediği gibi güven olmadan biz maalesef hani bu programı sahiplenecek geniş kitleleri bulamayacağız. Zira ben Cumhurbaşkanı'nın bile bunu sahiplenip sahiplenmediği konusunda büyük soru işaretlerine sahibi.
Ben de daha önceki programlarda birkaç kez tekrarladım. Üç tane çok önemli sorun görüyorum. Siz bunların hepsine değindiniz. Bir tanesi sahiplik sorunu. Yani program sahibi kim dediğimde bazen bunu konferanslarda da böyle sorduğumda Mehmet Şimşek diyorlar. Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir sistemde bir bakan herhangi bir şeyin sahibi olamaz. Tek sahibi Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla burada ciddi bir sahiplik sorunu var. Toplumsal mutabakat sorunu var ikincisi. Bu toplumsal mutabakatta da hane halkının zaten anketlerden görüyoruz ne kadar inandığını. İş dünyasının ne kadar inandığını görüyoruz. Kamunun da ne kadar inandığını görüyoruz. Yani üçüncüsü kadro sorunu. Çok ciddi bir sorun olarak görüyorum. Yani BDDK düğünü ne oldu? Görevine devam ediyor mu etmiyor mu? Turizm Bakan Yardımcısı hakkındaki spekülasyonlar ne oldu? Bu kadrolarda bir değişim olup olmadığını görüyoruz. Olmayacağını da görüyoruz. Dolayısıyla bu hani 5 kişinin çalıp oynadığı bir para politikası programının ötesine geçemiyor. Bu da şunu ortaya koyuyor. Serkan dediği gibi pozitif tarafları da var. Nedir? Ödemeler dengesi krizinden kurtulduk. Ama maalesef bu bizi 20 ile 30 arasındaki bir enflasyona çok uzun yıllar mahkum edecek bir program olmaktan öteye şu anda bence gidemiyor.
Evet, güzel bir program oldu. Sevgili Serkan, geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
Ederim davet ettiğimiz ayaklarına sağlık Serkan.
Bu programını da bu hafta sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler.
Evet.